Ayrım 26.
Bana asıl geliş nedenleri son bir dayak olayından sonra Bora'nın annesini korumak için ekmek bıçağıyla babasının üstüne yürümesiymiş. Baba dona kalmış ve Bora'yı yatıştırmak için diller dökmüş. Sanki o baba gitmiş yerine çaresiz zavallı bir adam gelmiş. Bu olaydan sonra Bora evden eşyalar götürüp satmaya ve arkadaşlarıyla eğlenmeye başlamış. Okulu da hepten bırakmış annesine. Bu adamdan ayrılmazsan beni yok bil. Bir gün evden kaçarım, sen de ne halin varsa görürsün demiş. Görüşme sırasında Bora bu öyküyü daha da ayrıntılı biçimde öfkeden tir tir titreyerek anlattı. Anneme acımasam bu evde bir gün durmazdım. Ana babası ayrı olan arkadaşlarıma imreniyorum. Onlar huzur içinde yaşıyorlar dedi. Okulu bırakmasını konuşurken bu davranışıyla kendisine de zarar verdiğini belirttiğim zaman verdiği karşılık şu oldu. Biliyorum ama önemi yok. Babamı rezil etmek için kendimi yakmaya hazırım. Ahmet 15 yaşında ortaokul son sınıf öğrencisi bir genç, ailede iki erkek kardeşin büyüğü. Beden eğitimi dersinde arkadaşının parasını çaldığı için herkes gibi müdür yardımcısının odasında sorguya çekiliyor. Üstü aranıyor. Kaybolan para tutarında bir para cebinden çıktığı için yönetici Ahmet'i sıkıştırıyor, yumuşak bir yaklaşımla ''Gençlikte böyle yanlışlıklar yapılabilir, doğruyu söylersen bağışlanacaksın.'' diyor. Ahmet bunun üzerine parayı kendisinin aldığını açıklıyor. Müdür yardımcısının tepkisi çok sert oluyor. ''Yarın okula gelme, baban gelsin.'' diyor. Okuldan atılmamak için okulunu değiştirmeye zorlanıyor. Bu olaydan sonra Ahmet'in çalmaları sıklaşıyor. Babasının cebinden sık sık para alıyor, evdeki öteberiyi gizlice satmaya başlıyor. Dayak korkusuyla eve geç geliyor, kimi geceleri de arkadaşlarının evinde geçiriyor. Bazen okula hiç gitmiyor. Bir kapıcı çocuğuyla sokaklarda gezinirken bir bakkalın önünde duran boş şişeleri alıyorlar. Yolda yürürken mahalle bekçisi onları durdurup şişeleri nereden aldıklarını soruyor. Ahmet hiç duraksamadan bakkaldan çaldıklarını söylüyor, götürüldükleri karakolda da öyle ifade veriyor. Öteki çocuk ise yolda bulduk diyerek kurtuluyor. Ahmet'e acıyan komiser, oğlum sen de yolda bulduğunu söyle evine göndereyim diyorsa da Ahmet çaldığını yineliyor ve kavuşturma açılıyor. Ahmet uzun boylu, sıkılgan bir gençtir. Sallanarak yürümesi ve ağzını hep açık tutması ona aptal görünümü veriyor. Yaptıklarını tüm ayrıntılarına kadar hiç gizlemeden ve sıkılma belirtisi göstermeden anlatıyor. Okulda arkadaşlarının kendisine orangutan adını taktıklarını da safça ve gülerek ekliyor. Baba sert görünümlü, gür sesli ve çok içen, hastalıklı bir memur. Pek az konuştuğu halde içince dili çözülüyor, karısını ve çocuklarını karşısına alarak gece yarılarına kadar konuşuyor, şiirler okuyor. Gençliğinde evden kaçışını, bugünkü durumuna tek başına uğraşıp didinerek gelişini, övünerek uzun uzun anlatıyor. Dürüstlüğünün karşılığını da küçük bir memur olarak kalmakla ödediğini eklemeyi unutmuyor. Son aylarda babanın içkiyi artırması ailenin geçimini de etkiliyordu. Bir aile yanında besleme olarak yetişmiş olan anne ise çok konuşan, heyecanlı ve ürkek bir kadındı. Kocasının yanında çekinerek konuşuyor, her cümlesinde yüzüne korkarak bakıp tepkisini anlamaya çalışıyordu. Ahmet'e para veriyor, suçlarını babadan saklıyordu. Baba açıkça küçük kardeşi tutuyor, Ahmet'i her fırsatta eleştiriyor, aşağılıyor ve çok sert dövüyordu, kötü yollara sapmasın diye az harçlık veriyordu. Aileyi daha iyi tanımak için evlerine gittiğim bir akşam, babasının küçük oğlunu hiç yanından ayırmadığı dikkatimi çekti. ''Kalk oğlum, doktor amcana bir şiir oku.'' diyerek onu öne çıkardı. Anne kocasının yanında evin hanımı değil de hizmetçisiymiş gibi davranıyordu. Bir isteği var mı diyerek gözünün içine bakıyor, boşalan içki bardağını dolduruyor, mutfakta sofra arasında gidip geliyordu. Baba hastalığını bahane ederek tedavi görüşmelerine çok seyrek geliyor, anne ise Ahmet'i zorla getiriyordu. Ahmet her gelişinde o hafta içinde yaptıklarını, çaldıklarını bir bir aynı umursamazlıkla anlatıyor, benim söylediklerimi duymamış gibi davranıyordu. Ara sıra okula uğruyor, biraz çalışmayla iyi notlar alabiliyor ancak bu uzun sürmüyordu. O yaz baba, Ahmet'i çalışsın diye güney kentlerinden birinde bir iş yeri olan amcasının yanına gönderdi. Ahmet 10 gün sonra eve döndü, işçilerin parasını çaldığı için amcası eve yollamıştı. Ara sıra bana uğruyorsa da davranışı gittikçe bozuluyor, edindiği yeni arkadaşlarla toplu çalmalara yöneliyordu. Görüşmelerden birinde en beğendiği fıkralardan birini anlatmasını istedim. Şu fıkrayı anlattı. Çocuğun biri bir eşeğin boynuna asılı olan bir kese dolusu parayı çalıyor. Eşeğin sahibi de çocuğu yakalayıp mahkemeye götürüyor. Çocuk yolda ve mahkemede hiç durmadan ben çalmadım, ben çalmadım diye şarkı söylüyor. Hakim şaşırıyor, o da şarkıya başlıyor. Bunca yıllık yargıcım böyle bir şey duymadım, böyle bir şey duymadım. Bu fıkradaki çocuk göz göre göre suçunu yatsımaktadır. Ahmet ise suçunu hiç gizlemediği gibi şişe çalma olayında da kendini ele vermek için özel bir çaba harcamaktadır. Bu bile onun suçluluk duygusu çektiğini, cezalandırılma isteğiyle kıvrandığını belli etmeye yeter. Gerçek, Ahmet'in testlerdeki yanıtları depresyonda bir genç izlenimini vermektedir. Keşke ben hiç doğmasaydım, ben ailemin yüz karasıyım, elimden gelse annemi kurtarırdım gibi cümleler altta yatan umutsuzluğunu dile getirmektedir. Kendini suçlama eğilimi de antisosyal bir kişilik yapısında olmadığını, nörotik bir depresyon çektiğini göstermektedir. Kendisi gibi ezilen ve aşağılanan annesine acımakta, onunla özdeşim yapmaktadır. Yoldan çıkmış davranışlarıyla hem kendini cezalandırmakta hem de doğruluğa çok önem veren babayı en zayıf yerinden yaralayarak öc almaktadır. Ancak davranışının altta yatan nedenlerini anlayıp kavrayabilecek süre tedavide kalmadığı için bu gencin sonu iyi olmadı, hapse girdi. Ben de böyle yetenekli bir gence yardım edememenin ezikliğini duydum. Mahkemeye gönderdiğim raporlar bir sonuç vermedi, hapse girmesini önleyemedi. Ahmet'in durumunda ilginç olan onun 10 yıl sonra bana bir mektup yazarak gelişmeler hakkında bilgi vermesidir. Ahmet bu arada hapisten çıkmış, lise sınavlarını vermiş, askerliğini yapmış ve evlenmişti. Bir büroda muhasebecilik yapıyordu ve mutluydu. Mektubunda görüşmelerimizden de söz ediyor ve şöyle diyordu. Siz bana el uzatıyordunuz, bense kaçıyordum. Söylediklerinizi o zamanlar duyuyor, anlamıyordum. Ama konuştuklarımızın hepsi aklımda. Onları sonradan duymaya ve üstünde düşünmeye başladım. O zamanlar uykuda gezer gibiydim. O saçmalıkları nasıl yapmışım diye şimdi şaşıyorum. Anladım ki o zamanlar ben kendi kendimi yok etmeye uğraşıyormuşum. Emeklerinizin boşa gitmediğini duymak istersiniz diye yazdım bunları. Hiçbir genç birdenbire yoldan çıkmaz. Uzun bir bocalama ve bir çıkış yolu arama dönemi geçirir. Bir umutsuzluk ve çaresizlik anında bir yanlış işe girişir, yakalanmaz. İkinci denemede bir zarar görmez, aynı yanlışı yineler. Kestirme yoldan para kazanmak, kaçak bir iş ya da çalıntı mal satmak heyecan vericidir. Giriştiği tehlikenin, çektiği korkunun karşılığını aldığına inandırır kendini. Bu yakayı ele verinceye kadar sürer gider. Cezasını çekip hapisten çıktığında benzer işler yapmaktan başka seçeneği yoktur. Üstelik gerekli deneyimi edinmiştir. İlk yakalanışının toyluktan ileri geldiğini düşünerek başlangıçta ayağını denk atar ama bu kez de işler başka türlü ters gider. Artık yolu çizilmiştir. Sultanahmet Meydanı'nda çalışıp ev geçindiren bir genç kendi diliyle içine düştüğü durumu şöyle anlatıyor. Benim mekanım Sultanahmet abi. Okulu filan da bitirmedim. Hayat mektebinde tahsile devam. Gördüğümüz tahsil ilkokulun ikinci sınıfını geçmez. Ailemin yaptığı baskılardan illet getirdik. Yok eve erken gel, yok ne biçim arkadaşların var. Bir türlü kendimizi beğendiremedik gitti. Bu baskılardan bıktım, bu yüzden eve uğramıyorum. Bir haftadır bir arkadaşın mekanına takılıyoruz inceden. Peder benden çok içkiyi seviyor. Her akşam Peder Bey Matiz. Eve de sarhoş gelince başlıyor dayağı. Bundan validede de kısmetini alıyor evelallah. İçkiye para istiyor benden her gün. Biz yolumuzu çarşıda turistlere deri satmakla buluruz. %30'u temizden bize kalır Allah'a şükür. Şimdi kelek sezondayız ama yazın her gün eve 5-6 binlik atarım abi. Yani söylemesi ayıp yazın evin boğazına bakarım. Ama şimdi cepte para, ruhta moral yok iyi mi? Elimde bir olanak var eğer askere gidersem ailem bana bakmaz ben de bunalıma girerim abi. Asarım vallahi kendimi. Aslında kendime şöyle sıcak bir yuva kurmak istiyorum. Hayal be abi. Gençlik yılım abi. Bilmiyorum. Bu konuya girmek de istemiyorum. Özür dilerim abi. Ak Kadın Sayı 9 1985. Doğru yoldan para kazanıp ev geçindiren bu genç çetin bir yaşam savaşı veriyor. Sorunları altında şimdilik ezilmemiş ama geleceği karanlık görüyor. Yoldan çıkacağını düşünemiyor, ne kadar dayanacağını da bilmiyor. Ona göre tek seçenek kendi canına kıymak. Buraya kadar gençlik suçluluğunu, kız erkek ayrımını yapmadan tartıştık. Çünkü bu çağda suç işleme erkeklere özgü ve erkeklerin tek elinde olan davranış sapması olarak biline gelmiştir. Özellikle ülkemizde genç kızların suç işlemeleri pek görülen, duyulan bir olgu değildir. Erkeklerin yapısal olarak daha güçlü ve saldırgan olmaları, onların ruhsal sorunlarını davranışa ve eyleme dönüştürmelerini kolaylaştırmaktadır. Oysa genç kızlar daha güçsüzdürler, daha çok denetlenir, daha çok baskı altında tutulurlar. Baş kaldırınca öfkelerini dışa değil kendilerine yöneltirler. Nitekim bu çağda genç kızlar arasında intihar girişimi erkeklere göre çok yüksek oranda görülür. Evden kaçmak ya da sorumsuz cinsel ilişkilere girmek de genç kızların başka bir baş kaldırma yoludur. Erkekler ise otoriteye karşı gelerek, yasa dışı eylemlere karışarak kendilerini kanıtlamaya uğraşırlar. Genç kızların rastgele cinsel ilişkisi bir suç olmasa bile çok ayıplanan bir davranış sapması, erkeklerin cinsel serüvenleri ise erkekliklerinin bir göstergesi sayılır. 50 yıl önce genç kızların işlediği suçlar istatistiklere girmeyecek kadar azdı. Oysa günümüzde durum çok değişmiştir. Örneğin ABD'de 1965-1970 yılları arasında genç erkeklerin suç oranı %44 artarken kızların işlediği suçlarda %78 artış olmuştur. 1960-1970 yılları arasında ise 18 yaşından küçük kızların saldırı ve mala ilişkin suçlardan dolayı tutuklanma olayları %250 artmıştır. ABD'de 1940 yılında suç işleyen 15 genç erkeğe karşılık bir suç işleyen genç kız varken 1956'da 4 erkeğe karşılık bir suçlu kız vardır. Başka bir deyişle genç kızlar suç alanında erkeklerle aralarındaki açığı hızla kapama yolundadırlar. Özellikle cinsel suçlarda erkeklere yetişmiş durumdadırlar. Ülkemizde kızlar arasında evden kaçmalar ve sorumsuz cinsel ilişkiler artış göstermekle birlikte genelde suç oranı erkeklerle kıyaslanmayacak ölçüde düşüktür. Ceza ve ıslah evlerinde yatan genç kız sayısı çok azdır. Gelişmiş ülkelerde büyük sayılara varan evlilik dışı gebelik ve doğum olaylarına ülkemizde ancak tek tük rastlanır. Tutucu özelliğini büyük ölçüde koruyan toplumumuzda kız erkek arkadaşlığına iyi gözle bakılmazken evlilik dışı gebelik ve doğum düşünülemeyecek kadar büyük bir ayıp, yüz kızartıcı bir suç ve aile trajedisi olarak yorumlanır. Bu büyük suçu işleyecek genç kızın da gerizekalı ya da çok dengesiz olması gerekir. Oysa daha önce de belirttiğim gibi ABD'de liseli kızlar arasında okulu bırakma nedenlerinin başında gebelik gelmektedir. Liseli genç kızlardan cinsel deneyimi olanların %37 en az dörtte biri gebe kaldığı için ya erken evlenmekte ya da evlilik dışı doğum yapmaktadır. Eskiden zenciler arasında yaygın olan evlilik dışı gebelik ve doğumlar beyaz kızlar arasında da yayılmaktadır. Örneğin 1966-1975 arasındaki 10 yıllık dönemde evlilik dışı gebelikler 2 kat artmıştır. Önünü sonunu düşünmeden cinsel ilişkiye girmek ve gebe kalmak genç kızlar için bir baş kaldırma yolu, kimlik bocalamasının bir belirtisi olmaktadır. Erkeklerce beğenilmek, ardından koşulmak kadın cinsel kimliğinin bir parçasıdır. Evinde sevgi ve anlayış bulamayan genç kızlar, erkeklerden gelen ilgiye ve tatlı sözlere daha çabuk kanmakta, cinsel birleşmeyi bu sevginin bir bedeli olarak görmektedirler. Yalnızlığını ve umutsuzluğunu gideren böyle bedensel yakınlaşma ona sevilmenin ve kadın kimliğinin bir kanıtı gibi gelmektedir. Başka bir deyimle erkeğin cinsel isteklerini sevgisinin bir göstergesi olarak yorumlayıp kendini ona sunmaktadır. Bu ilişkilerde kadınca bir sevilme ve korunma isteği cinsel dürtülerin doyurulmasından daha önde gitmekte, daha önem kazanmaktadır. Aile içi bunalımlarda, boşanma ve ayrılıklarda genç kızın benlik gücü zayıflamakta, cinsel ilişkiyi sorunlarından bir kaçış yolu olarak seçmektedir. Bu davranışıyla aynı zamanda ailesini de cezalandırmış olmaktadır. Özellikle annesiyle çatışması çok olan genç kızlar bilinç dışı bir öc alma duygusuyla kendilerini erkeklerin kucağına sorumsuzca atmaktadırlar. Çocukluklarında cinsel saldırıya uğramış, yakın bildiği, güvendiği erişkin erkeklerce kandırılıp okşanmış, cinsel bakımdan sömürülmüş kızlar da gençlik çağında cinsel dürtülerini dizginlemekte güçlük çekerler. Alkolik bir baba, amca, yeğen ve başka kan bağı olan erkeklerin kızlarla yasak cinsel denemelere kalkışmaları büyük bir suçluluk duygusu yaratmakta, gençlik çağında sorumsuz ilişkilere ve evden kaçmalara yol açmaktadır. Romanlarda ve filmlerde sık sık işlendiği gibi böyle örselenmiş kızlar insest, yasak sevi, çatışmasından ve korkusundan kurtulmak için evden kaçmakta, şarkıcı ve sinema yıldızı olabilmek için büyük kentlerin kalabalığına karışmaktadırlar. Sonuç, kadın avcılarının tuzağına düşmek, sömürülmek, buluşma evleri ve genel evlerdir. Zeynep 19 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Bana başvurduğunda sevdiği ve iyi anlaştığı bir erkek arkadaşı vardı. Okulda başarılıydı, iyi bir arkadaş çevresi edinmişti. Ancak Zeynep'i tedirgin eden, suçluluk duygusu içinde kıvrandıran geçmişiyle ilgili bir gerçek vardı. Lise yıllarında pek de beğenmediği birkaç gençle kısa süren cinsel ilişkisi olmuştu. Geçmişte kalan bu sorumsuz davranışı bir türlü unutamıyor, gelecek mutluluğunu gölgeleyen, sevdiği erkekle arasına giren bir ayıp silinmez bir leke olarak görüyordu. Böyle bir sorumsuz davranışı nasıl yaptığını bilmek, daha doğrusu kendini tanımak istiyordu. Kendi kişisel yaşamı ve aile öyküsü gözden geçirildiğinde bu davranışının nedenlerini anlamak kolaylaşıyordu. Zeynep'in kendisinden 5 yaş büyük bir ablası ve kendisinden 3 yaş küçük bir erkek kardeşi vardı. Babası geleneksel bir aileden gelen baskıcı ve tutucu bir adamdı. İçtiği zaman saldırgan olur, karısını ve kızlarını sille tokat döverdi. Karısının evden çıkmasını istemez, başka erkeklere bakmakla, onlara yüz vermekle suçlardı. Kendisine bir erkek evlat doğurmadığı için oğlu doğuncaya kadar eşini suçlamış ve aşağılamıştı. Bu nedenle kızlarından hep uzak durmuş, onları en küçük yaramazlıklarından dolayı dayakla cezalandırmıştı. Oğlu doğduktan sonra bütün sevgisini ona vermişti. Zeynep'in ablası ergenlik çağından başlayarak erkeklere ilgi duymaya başlamış ve kaçamak ilişkiler kurmuştu. Bunların çoğunu anne babadan gizlemiş, ablayı denetlemesi için Zeynep'i görevlendirmişti. Ablasının yanında epey deneyim kazanan Zeynep bir süre sonra ablasıyla erkekler arasında haber getirip götürmeye, mektup taşımaya başlamıştı. Kendisinde cinsel uyanış başladıktan sonra ablasını kıskandığını anımsıyordu. Annesi de öteden beri onu ablaya örnek gösterirdi. Onun daha çok sevildiğine inanırdı ki bunda da haksız değildi. Çünkü Zeynep'e ölen kardeşinin adı verilmişti. Abla kendini her yerde izleyen kardeşini suç ortağı etmeyi sonunda başarmıştı. Bir gün abla gizlice buluştuğu bir erkeğin evine gittiğinde Zeynep'i de yanına almıştı. Orada abla bu erkekle bir odaya çekilmiş, Zeynep'i de onun arkadaşı ile baş başa bırakmıştı. Zeynep tanımadığı bu genç adamın okşamalarına karşı koymamış, divana yatırıp cinsel ilişkide bulunmasına hiç ses çıkarmamıştı. Bu olaydan sonra ablayla aralarında hiçbir konuşma geçmemiş, abla sadece Zeynep'in boynundaki çürükler görünmesin diye ona kazak giydirmişti. Bir süre sonra Zeynep liseli erkek arkadaşlarından birkaçıyla üst üste cinsel ilişkiye girmişti. Üniversiteye girip sevdiği erkeğe rastladıktan sonra geçmiş olaylar üzerinde düşünüp kurmaya başlıyor. Her şeyi annesine açıklıyor. Annesinin hiç tepki göstermeyişine, olanları önemsemeyişine şaşıyor. Ablasından hesap soruyor ve onu suçluyor. Beni neden korumadın? Başıma gelecekleri bile bile beni nasıl tanımadığın bir erkekle yalnız bıraktın? Ablanın tepkisi gülmek ve erkenden deneyim kazandın, fena mı oldu? Hoşlanmasaydın kuzu kuzu yatar mıydın oluyor. Zeynep'in bu davranışını açıklamak zor değildir. Bir yandan uyanan cinsel dürtülerinin baskısı, öte yandan ablanın örneği var. Ablanın kendisinden daha güzel ve erkekleri ardından koşturan bir kız olmasının verdiği kıskançlık ve imrenme duygusu da önemli bir etken. Ayrıca babanın anneyi hafif kadın olmakla sürekli suçlayışı, onu bilinç dışı bir yoldan anne ile özdeşim yapmaya itmiştir. Ancak Zeynep'e anlamsız gelen sorumsuz davranışın asıl hedefi babadır. Kadınları aşağılayan, kötüleyen ve kaba davranan babanın beklentisini gerçekleştirmek eğilimi ve ondan öc alma isteği onu güden etkenlerdir. Zeynep'in de hiç direnç göstermeyişi onun böyle bir davranışa ruhsal bakımdan hazır olduğunu kanıtlamaktadır. Hiç kuşkusuz ablanın tuzağı ve fesatlığı olmasaydı Belki Zeynep bütün bu bilinç dışı eğilimlerini uygulamaya koymayacaktı. Türkiye'de suçlu gençler. Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Türkiye'de 18 yaşından küçük tutukluların yetişkin hükümlülere oranı %8'i geçmemektedir. Örneğin 1975 yılında ıslah evlerinde ve çocuk cezaevlerinde 1186 hükümlü çocuk ve genç 12-18 yaşlar vardı ve işledikleri suçlara göre şöyle dağılım göstermekteydiler. %37 oranında adam öldürme ilk sırayı almaktadır. İkinci sırada %32 cinsel suçlar, üçüncü sırada da %27 ile hırsızlık suçu yer almaktadır. Resmi sayılara bakarak Türkiye'de çocuk ve genç suçluluğunun büyük boyutlarda olmadığı söylenebilir. Genç nüfusun 13 milyon, erişkin nüfusa göre çok kalabalık olduğu ülkemizde bu sayılar gerçekten azdır. İşleme konmayan, karakolda çözümlenerek mahkemelere yansımayan pek çok olay bulunduğu da bir gerçektir. Yine de genç suçluluğu oranı gittikçe düşüktür. Batı ülkelerinde suçlar büyük oranda büyük kentlerin yoksul kesimlerinde yaşayan gençlerce işlenmektedir. Gençlik suçluluğu kentleşmenin ayrılmaz bir sonucudur. Ülkemizde hızlı kentleşmeye paralel olarak gençlerin işlediği suçlar artmaktadır, daha da artması beklenmektedir. Ancak köy kökenli gençlerin işlediği suç ülkemizde hala önde gitmektedir. Örneğin 1976 istatistiklerine göre hükümlü olan 1186 çocuk ve gencin %66'sı köy kökenlidir. Kasaba kökenli olanlar %20, kentte oturanların oranı da %14 dolayındadır. Bu durumda ilginç olan, kentte oturup da polisle başı derde giren gençlerin %93'ünün de köyden kente göçmüş ailelerin, yani gecekondu çocukları olmasıdır. Hükümlü gençlerin iş durumları incelendiğinde bunlar içinde işsiz olanların %60, çalışanların %40 olduğu görülmektedir. Büyük çoğunluğu ilkokul öğreniminden öteye geçememişlerdir. %20'ye yakın bir bölümü de okur yazar değildir. Bu gençlerin %41'i parçalanmış ailelerden gelmektedir. Anası ya da babası olmayan veya hem anasız hem de babasız olanların oranı %29'dur. Türkiye'de parçalanmış aile oranının %8 dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Suçlu çocukların ailelerinde parçalanma oranı genel oranın çok üstündedir, %22. Suçlu çocukların %47.6'sının çeşitli nedenlerle ana babalarından belli sürelerle ayrı kaldıkları da görülmektedir ki bu, suça yönelmede önemli etkenlerden biridir. Başka önemli bir özellik, suçlu gençlerin %86'sının 5 kişiden fazla üyesi bulunan kalabalık ailelerden gelmeleridir.